Ayrım 8.
4. Bölüm. Partilerde iç hesaplaşma. Mümkün olan en kısa sürede demokrasiye geçişi sağlamak için biz tabii hakim kuralına uyalım diye söze başlayan Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, birkaç gün önce kendisine sunulan MHP ve MSP raporlarını gözden geçiriyordu. Tarih 4 Ekim 1980'di. Milli Güvenlik Konseyi siyasal partilerle ilgili en önemli toplantılarından ilkini yapıyordu. MGK'nın 5 üyesinin dışında MGK Genel Sekreteri Orgeneral Haydar Saltık, Başbakan Bülent Ulusu, Devlet Bakanı İlhan Öztrak, Ankara Sıkı Yönetim Komutanı Kor General Recep Ergun ile Sıkı Yönetim Savcısı Hakim Albay Nurettin Soyer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin MGK için ayrılan odasında toplantı halindeydiler. AP ile CHP'ye parti olarak dokunulmayacağı daha 12 Eylül öncesinde kesinleşmişti. Her iki partiden belli suçlar işledikleri düşünülen parlamenterlerin dışında doğrudan bu iki partiye yönelik herhangi bir önlem düşünülmüyordu. Bu nedenle hazırlanan raporlar sadece MHP ile MSP'yi içeriyordu. MGK başkanlığına sunulan rapor çoğaltılmış ve konsey üyesi komutanların süzgecinden geçtikten sonra İş bu konuda karar vermek üzere toplantı düzenlemeye kalmıştı. Evren konuşmasını sürdürdü. Partilerle ilgili davalara hangi mahkeme görevli ise o mahkeme bakacak. Sıkı yönetim görevli ise sıkı yönetim bakacak. Bakanların suistimali varsa Anayasa Mahkemesi bakacak. 27 Mayıs'ta Yassı Ada Mahkemesi kuruldu. Bu tabii hakim kuralına aykırıdır. Madem ki yeniden normal rejime geçmek istiyoruz, o zaman fevkalade mahkemeler kurmaktan kaçınmalıyız. Bu döneme siyasi mahkeme kavramı girmemelidir. Bu dönemin hukuk literatürüne ben böyle girmesinden yana değilim. MGK Başkanı'nın bu sözlerini oy hakkı bulunan diğer 4 konsey üyesi ve kuvvet komutanları Nurettin Ersin, Tahsin Şahinkaya, Necat Tümer ile Sedat Celas'ın onaylıyorlar. Evren ise MGK'nın belki de kendi arasında daha önce bir araya geldiği kısa görüşmelerden birinde aldıkları ortak kararı tarihe mal ediyordu. Neden 27 Mayıs'taki hatayı yapalım? Partileri neden kapatalım? Teşkilatları var, malları var, işte bir o kadar da insan var. Partileri kapatmayalım ki suni partiler doğmasın. Bu sözlerin 12 Eylül'den hemen bir ay sonra askeri yönetime egemen olan havayı yansıtması açısından önemi çok büyüktü. Çünkü o tarihlerde daha partilere ilişkin sert önlemlere gidilmesi düşünülmüyordu. Gerçi hükümet kuruluşu sırasında parti liderlerinden destek görmediklerini ve bunun kendilerinde unutulmaz etki yaptığını askerler söylüyordu ama yine de parti kapatmak gibi bir düşünceye henüz gelmemişlerdi. Devlet Başkanı Evren, 4 Ekim 1980 tarihli toplantıda MHP ve MSP davalarına ilişkin dosyaların ne zaman hazırlanabileceğini sordu. MHP ve MSP dosyaları bir hafta sonunda tamamlanır yanıtını alınca çevresine baktı ve her iki partinin lideri için yasal bir önlemin alınması gerektiğini vurguladı. Bir başka deyişle Demirel ve Ecevit'in bir hafta sonra Hamza Koy'dan dönmeleri kararlaştırılırken, aynı gün Alparslan Türkeş ile Necmettin Erbakan'ın tutuklanmaları kararına varıldı. Sıkı yönetimi ilgilendirdiği gerekçesiyle de MHP ve MSP davalarına Ankara Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde bakılması kararlaştırıldı. Bu toplantıdan birkaç gün sonra yapılan bir başka toplantıda ise olağan mahkemeler tabii hakim kuralının yeniden gündeme gelmesini birkaç bakanın Danıştay'dan yakınması yol açmıştı. 12 Eylül'den önce Danıştay'a açılan atamalarla ilgili davalar sonuçlanmaya başlamış ve Danıştay görevlerine son verilen bazı kişileri görevlerine iade etme kararını vermişti. Bazı bakanlar, Ulusu hükümetinin bazı bakanları, bu kararları uygulamazsak acaba nasıl bir duruma düşeriz, şimdi ne yapmamız gerekiyor diye Danıştay'a kızgınlıklarını belli ederlerken, yüksek yargı organlarıyla hükümet arasındaki köprüyü kuran Devlet Bakanı İlhan Öztrak, Danıştay kararlarına saygı gerek diyerek kabine arkadaşlarını sakinleşmeye çağırıyordu. Ne var ki Ulusu kabinesinin bakanları iyi güzel saygı gösterelim ama kararları da uygulayalım mı bu arada diyerek askeri yönetimden pratik çözümler istiyorlardı. Hatta bazı bakanlar işi öylesine ileri götürüyorlardı ki yukarıda anlatılan toplantıdan birkaç gün sonra devlet başkanı ile bir araya geldiklerinde konuyu akıl almaz bir biçimde açıyorlardı. Bir bakan, "Sayın Devlet Başkanım," diye söze başladı ve görüşünü çok net bir cümleyle dile getirdi. "Danıştay'ı lağvedelim." Hızını alamayan bir başka bakan, "Efendim, güçlük çıkıyor. Anayasa Mahkemesi'ni de lağvedelim." Belki daha başkaları da söz alacaktı ama sert bir el işaretiyle Devlet Başkanı Evren konuşmaları noktaladı. "Olmaz böyle şey. Normal müesseseler yeni kurulacak sistemde de yer alacaktır. Danıştay da, Anayasa Mahkemesi de kurulacak yeni sistemin normal ve hukuki müesseseleridir." Bu arada Ankara Sıkı Yönetim Savcılığı, MSP ve MHP milletvekillerini partiye bağlı olduğu varsayılan yan kuruluş üyelerinin ifadelerini almaya başlamıştı. Ocak 1981'e gelindiğinde yasal açıdan MHP ve MSP için sıkı yönetim savcılığında belli bir görüş oluşmuş, toplanan belgeler Milli Güvenlik Konseyi'ne yeniden sunulacak hale gelmişti. Son bir karar için MGK'nın yeniden toplanması gerekiyordu. 12 Eylül'den sonra Milli Güvenlik Konseyi ve ona bağlı Genel Sekreterliği çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının çeşitli bölümlerinde sürdürüyordu. 12 Eylül öncesi Bütçe Komisyonu salonu olarak kullanılan ikinci kattaki oldukça geniş bir salon, MGK'nın resmi toplantılarına sahne oluyordu. İşte yine böyle bir toplantıda konsey başkanı ve üyeleri ile sıkı yönetim yetkilileri ve iki kabine üyesi ve başbakan bir araya geliyorlardı. MHP ve MSP için parti olarak dava açılacak mıydı, açılmayacak mıydı? Gündemin konusu buydu. Ankara Sıkı Yönetim Komutanı Kor General Recep Ergun ile Sıkı Yönetim Savcısı Albay Nurettin Soyar her iki parti hakkında tüm ayrıntılarıyla bilgi aktardıktan sonra Devlet Başkanı Evren şöyle bir çevresine baktı. MGK kendi içinde oylamaya mı gidecekti yoksa karar hemen orada çıkacak mıydı? Konseyin iki üyesi dava açılmasını isterken diğer iki üyesi dava açılmasına gerek görmediklerini belirttiler. Tüm 12 Eylül dönemi boyunca olduğu gibi o günde son sözü Evren söyledi ve işi bağladı. Madem ki konu bu noktaya kadar geldi, artık iki parti için dava açmaktan başka çare kalmıyor. Bütün hukuki deliller de bunu gerektiriyor. Türkeş ve Erbakan'ın yargılanmaları bu toplantıdan sonra bir daha MGK'nın hiçbir resmi toplantısında dile gelmeyecekti. Sadece bir keresinde, o da aylar sonra, yine MGK ile sıkı yönetimin ve hükümetin bir ortak toplantısında Alparslan Türkeş'in hasta olduğu ve bu nedenle tahliye edilmesinin üzerinde düşünülmesi gerektiği belirtilecek, buna Evren yine net bir cümleyle karşılık verecekti. Biz ne karışırız? Mahkeme var ya. Alparslan Türkeş ile Necmettin Erbakan birbirlerinin odasına pek uğramıyorlardı. Aynı koridorda ve hatta birbirine çok yakın odalarda bulunmalarına karşın yine de sadece dil okulunun koridorunda ya da havalandırma için bahçeye çıktıkları zaman karşılaştıklarında selamlaşmakla yetiniyorlardı. Belki birkaç nezaket sözü, o kadar. İzmir Uzunada'dan Ankara'ya getirildiklerinde ifadeleri alındıktan sonra Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı tarafından tutuklanmışlar ve her ikisi de 12 Eylül'ün ilk günlerinde parlamenterlerin kaldıkları dil ve istihbarat okuluna getirilmişlerdi. Türkeş'in ihtilal değerlendirmesi. CHP milletvekili Ertuğrul Günay ile gazeteci yazar İlhami Soysal, dil okulundaki salonun bir köşesinde satranç oynarken bir süre sonra yanlarına Alparslan Türkeş gidip gelmeye başladı. Satrancı izliyor, ara sıra bana kalırsa şunu şöyle oynasaydınız, atı oraya sürerseniz önünüzü kaleyle keser gibi tavsiyelerde bulunuyordu. Yine bir gün böyle bir satranç partisi sonunda iş dönüp dolaşıp siyasete döküldü. Türkeş son derece nazik bir üslup içinde ve seçtiği sözcükleri olanca dikkatiyle kullanarak şöyle bir tahlile girişti. Ben uzun zamandan beri tetkik ediyorum. Dünyadaki ülkelere bakıyorum. Hangi ülkede askerler yönetime müdahale etmişse o ülke pek ileri gitmiyor. Ancak sivillerin kurumlaştığı toplumlar ve sivillerin yönetimi sürgit götürdüğü ülkeler kalkınabiliyorlar. Bu benim hayat görüşüm oldu. Tetkik ettim ve bu sonuca vardım. Şimdi de yüksek sesle bunu söylüyorum. Eski bir ihtilalcinin 27 Mayıs'a damgasını vuranlardan ve bununla da kalmayıp çeşitli zamanlarda benzer girişimlerde bulunduğu ileri sürülen ama daha sonra mahkemelerde aklanan Alparslan Türkeş'in bu sözleri dil okulu sakinleri arasında çok büyük yankılara yol açtı. 27 Mayıs'ı gerçekleştiren kadronun önde gelen isimlerinden olan ama birkaç ay sonra bu kadroya ters düşerek İktidarı belki de bir iç darbeyle kendi doğrultusunda kullanmak isteyecek olan Albay Alparslan Türkeş, aradan 20 yıl geçtikten sonra bir başka askeri yönetimin tutuklusu olarak bulunduğu dil okulunda "İşte bu benim hayat görüşüm oldu," diyor ve herhangi bir ülkede askerlerin yönetime müdahale etmelerini eleştiriyordu. Arkasından yine o günlerde çok sık verdiği bir örneği yineliyordu. Bir birlik var, Ziraat Mühendisleri Birliği. Bu sağ eğilimli bir kuruluştu. 1979 yılında tarandı. Bana kalırsa sağın uğradığı en büyük saldırılardan bir tanesi buydu. Ölüm ve ağır yaralanma olayları meydana geldi o saldırıda. Biz bunun faillerini tespit ettik. Sıkı yönetim komutanlığına aktarıldılar. Sonra o faillerin ne olduklarını bilmiyorum. Türkeş'in sık sık bu örneği vermesini kimse yorumlayamıyordu. Türkeş bu örnekle neyi anlatmak istediğini hiçbir zaman açıklamadı. Hakkında dava açılan Türkiye İşçi Köylü Partisi lideri Doğu Perinçek ile arkadaşlarının dil okuluna getirilmeleri özellikle MHP'lilere bu partililer arasında bir gerginlik yarattı. Birbirlerine önce uzak davrandılar ama daha sonra MHP'lilerin diğer parti gruplarına uzak davranmaya pek fazla zamanları da yoktu, havaları da. Çünkü 12 Eylül öncesinde MHP içinde varlığı bilinen gruplaşma kısa bir süre sonra hapishane hayatına da yansımıştı. 12 Eylül öncesinde MHP'de toplumcular, milliyetçiler diye iki ana akım vardı. Bu iki görüşü savunanların her biri diğer grubu suçluyor ve bu arada Genel Başkan Alparslan Türkeş'in öteki gruba mavi boncuk dağıttığını öne sürüyordu. 12 Eylül'ün ilk günleri geride kaldığında, insanlar artık soğukkanlı düşünmeye başladıklarında, MHP'liler de askeri yönetim öncesinin parti içindeki çekişmelerine dil okulunda yeniden döndüler. Hatta bu gruplar kendi içlerinde ortak bir yaşam sürdürüyor, birbirlerinin odasına da hemen hiç uğramıyorlardı. Çeşitli meslek kuruluşlarının üyelerine oradaki MSP ve CHP'lilere gidip geliyor ama kendi içlerindeki diğer grubun üyelerine oldukça uzak davranıyorlardı. Uzak davranmada bir başka etken de artık yavaş yavaş şekillenmeye başlayan MHP iddianamesindeki görüşlerdi. 12 Eylül'ün erken saatlerinde öncelikle aranan yerlerden biri de MHP Genel Merkezi'ydi. İddianameye göre MHP binasında silahlar bulunmuştu. Sorgulamalar sırasında MHP'lilerin tümüne bu silahların nereden geldiği, kimin tarafından sağlandığı soruluyor, bu sorular savcının karşısında MHP'lilerin tümünün moralini bozuyordu. Savcılıktan dil okuluna geldiklerinde de çok fazla açıktan açığa olmamakla birlikte, pek fazla söze dökülmemekle birlikte, en azından karşılıklı davranışlarla sorumluluk bir grupla öteki grup arasında gidip geliyordu. MGK'da MSP ve MHP'nin yargılanacağına ilişkin alınan karar bir hafta sonra dil okulunda öğreniliyordu. Gerek MHP'liler gerekse MSP'liler kendileri hakkında dava açılacağından artık en ufak bir kuşku duymuyorlardı. Zaten savcılıkta alınan ifadeler sırasında edindikleri izlenimler istisnasız bu doğrultudaydı. Ama MHP kesiminde hengame iddianamenin kesinleştiği gün koptu. Okulda, hapiste, yönetimde 12 Eylül. MSP'li Fehim Adak bir yandan elindeki tesbihi çekiyor, öbür taraftan da dua ediyordu. Mamak'taki sorgulamadan dil okuluna yeni dönmüşlerdi. "Laiklik konusunda siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna MSP'nin eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, inanca yönelik sorular sorulamayacağını, eyleme yönelik sorular sorulabileceğini savcıyı hatırlatmış, Fehim Bey de bu cevabı biraz sert bulmuştu. Asiltürk anlatıyor, Fehim Bey dua ediyordu. Ama o gün sorgulamadan gelmiş olmasına karşın yine de çok mutluydu. Bir eski MSP milletvekili o günlerde Avrupa'da eroinle yakalanmış ve bundan dolayı da Necmettin Erbakan ile Fehim Adak'ı suçlamıştı. Bununla ilgili 12 Eylül'den sonra açılan dava o gün sonuçlanmıştı. Bir rastlantı davanın beraatle sonuçlandığı gün aynı zamanda görüşme günüydü. Fehim Adak beraatini eşine duyurmuştu. Ertesi gün Fehim Adak'ın ortaokulda öğrenci olan oğlu sınıfına girmemişti. Babasının beraat ettiğini yazan gazeteleri okulun kapısında üst üste yığmış, önüne gelen arkadaşına babasının beraat ettiğini anlatmaya çalışmıştı. Sevinçle, umutla. MSP'liler Erbakan ile Adak'ın beraatinden duydukları mutluluğu, tıpkı Korkut Özal'a duydukları kızgınlık gibi hiçbir zaman gizlemediler. Dönemin Başbakan Yardımcısı, 6 Kasım seçimleri sonrasında Başbakan Turgut Özal'ın kardeşi olan MSP'nin eski Tarım ve İçişleri Bakanlarından Korkut Özal, geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle aylardır hastanede yatıyordu. Dil okuluna hiçbir zaman gelmemişti ve gelmeyecekti. MSP'liler kendi aralarında Korkut Özal için hasta değil, numara yapıyor. O hastanede yatarken bizler hapisteyiz diyorlar. Zaman zaman Turgut Özal'ın kardeşini Gülhane Askeri Hastanesi'nde ziyaret etmesini eleştiriyorlardı. Özal kardeşler ile MSP arasındaki birkaç yıl sonra iyiden iyiye açığa çıkacak görüş farklılıkları kaynağını bu duygusal tepkilerden alacaktı. Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde MSP davası beraatle sonuçlanıp tahliyeler gerçekleştiğinde MSP'liler Korkut Özal için "O hiçbir zaman hapiste yatmadı ki. Onun geçmiş siyasi kariyerinde hiçbir zaman hapis yok. Biz hapis yattık. Kendi kitlesi önüne artık o bir daha zor çıkar. Yatan biz olduk." diyeceklerdi. CHP farklı telden çalıyor. CHP'de tüm eski defterler ortaya dökülmüştü. Önce Ecevit'in genel başkanlıktan istifası günlerce, aylarca tartışılmış, herkes kendine göre bir yoruma gitmiş, ardından 12 Eylül öncesinde kimler partiyi nasıl bu hale getirdi diyerek karşılıklı suçlamalar alabildiğine yoğunlaşmıştı. Muhsin Batur 12 Eylül öncesinde neden Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmişti? Yoksa CHP içinde yer alan bazıları Batur'u aday göstererek askerlere yakın mı düşmek istiyordu? Deniz Baykal, Ali Topuz klikleri partiyi 12 Eylül öncesinde güçsüz duruma düşürmüş, CHP'nin etkinliğini ortadan kaldırmaya katkıda mı bulunmuştu? Yoksa parti içi klikler gemi batarken kaptan köşkünü mü ele geçirmeye çalışıyordu? Hayrettin Uysal, 12 Eylül'den sonra dil okulunda gözetim altına alınanların "bunlar sadece 32'ler değil mi?" diyerek 9 Eylül 1980 günü bildiri yayınlayan milletvekillerini mi suçlamak istiyordu? 12 Eylül sanki gerçekleşmemiş, ülke sanki askeri bir yönetime geçmemişti. 12 Eylül gerçeği ve onun getirdiği büyük değişiklikler sanki başka bir ülkede yaşanıyordu. 12 Eylül öncesi parti hesaplaşmaları tüm şiddetiyle sürüyor, karşılıklı suçlamalar alabildiğine tırmanıyordu. CHP'nin kendi içindeki hesaplaşmaları sürerken AP lideri Süleyman Demirel, partili arkadaşlarını çevresinden bir an olsun ayırmamış, onların moralini sağlam tutmaya çalışıyor ve askeri müdahalelerin tahliline girişiyordu. Askeri müdahaleleri tarihi gelişim içinde ele almak lazımdır. Sivil asker bürokrasi, Abdülaziz'in tahttan indirilmesiyle birlikte yönetimi ele geçirmiştir. Abdülhamit eğer 33 yıl tahtta kalabildiyse, Abdülaziz olayından ders almasından kaynaklanmıştır. Ama kendisinin iktidarına da yine bir paşa, Mahmut Şevket Paşa son vermiştir. Cumhuriyetin kuruluşuna kadar yönetim hep askerlerin elindedir. Atatürk ve İsmet Paşa da partilerin içinden gelmemişlerdir. Muharebe meydanlarından gelmişlerdir. Kendi kurdukları partinin başına geçmişlerdir. Atatürk gibi bir dahiyi bir millet 1000 yılda bir yetiştirir. Ayrıca böyle bir dahinin çıkması için gerekli tarihi şartların doğması lazımdır. Buna rağmen serbest fırka olayı Atatürk'ü bir an içinde olsa aşma noktasına gelmiştir. Demirel kendisini nefes almadan dinleyenlerin gözünün içine bakıyor, oturduğu koltuktan ayağa kalkıyor, odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaştıktan sonra çok çarpıcı bir açıklamada bulunuyordu. 27 Mayıs'tan sonra 1964 yılında biz İsmet Paşa'yı devirdik. Herkes General Porter geldi ve devirdi diye yorum yaptı. Oysa biz Adalet Partisi olarak siyasi nabzı elimizde tutuyorduk. 1965 seçimlerini bizim kazanacağımız belliydi. Bunu görüyorduk. Ama iktidarın bize teslim edilip edilmeyeceğini bilmiyorduk. Bunu denemek için İsmet Paşa'yı devirdik. Baktık ordudan ses çıkmadı. 1965 seçimlerini kazanırsak iktidar bize teslim edilecekti. Bundan emin olduk. Seçimlerde de hep CHP artı ordu eşittir iktidar formülünü işledik. Sonra da iktidar olduk. Siyasal tahlillerini günümüze uzatan Demirel, tek bir yol vardır, o da milli iradedir. Hür ve demokrat bir Türkiye'dir. Tek çare parlamenter demokrasidir diyerek görüşlerini noktalıyordu. Burada çarpıcı bir ilişkiyi daha çevresine sorulan sorular üzerine aktarıyordu Demirel. CHP'lilerle bizim aramızda rey kavgasının, görüş farkı üzerinde durmanın zamanı değil. Ben bunu bana gelen CHP'lilere de söyledim. Onlarla siyasi görüşlerimiz ayrı olabilir. Bunun için itişir kakışırız. Ama önce bir rey ortamı bulalım. Şimdi olay başka. Bazı CHP'liler bana geliyorlar, Sayın Ecevit'i şikayet ediyorlar. Niye şikayet ediyorsun kardeşim? İstifa etmiş bile olsa o senin genel başkanın değil mi? Onlara söylüyorum, şu sırada kendi içinizdeki görüş farklarını ortaya atıp kendi kavganızı sürdürmenin alemi yok ki. Bu yanlış. Sayın Ecevit'e cephe almaya devam ettirmeniz size de yarar sağlamaz, kimseye de yarar sağlamaz. Demirel, CHP'lilerin yaptığı birkaç ziyaretten sonra edindiği deneyler sonucunda kendisine gelenlere daha odadan içeri girer girmez aynı soruyu soracaktı. Gelişinizden Sayın Ecevit'in haberi var mı? Böylelikle daha ziyaretin başında Ecevit'le ilgili herhangi bir dedikodunun kendisine yansıtılmasını önlemek istiyordu. Bu davranışlar Ankara'daki diplomatik çevrelerde dikkatle izleniyordu. Amerikalılar, Almanlar, İngilizler, Fransızlar ve diğerleri kokteyllerde, yemeklerde, başkentin çeşitli alanlarında etkin konumda bulunanlarla bir araya geldiklerinde düşüncelerini açıklamaktan çekinmeyeceklerdi. Demirel'in ayağı yere çok basıyor. Ecevit ise oldukça romantik bir kişiliğe sahip. Ecevit bir başka dünyanın adamı. Biraz hayalperest. 12 Eylül ile birlikte Ankara diplomasisinde de ilginç değişiklikler birbirine izler olmuştu. Türkiye'nin yoğun ilişkide bulunduğu önemli ülkelerin büyükelçiliklerinde aniden bir tayin furyası çıkmıştı. O tarihte Ankara'da görevli ve görev süresini henüz Türkiye'de tamamlamamış olan bazı yabancı diplomatlar kendi ülkeleri tarafından yenileriyle değiştiriliyordu. Değişiklikler dikkatle incelendiğinde ortaya ilginç bir tablo çıkıyordu. Yeni gelenler daha önce başka bazı ülkelerde askeri yönetimle birlikte çalışmış olan diplomatlardı. Bu diplomatlardan biri verdiği bir kokteylde çevresine şöyle diyecekti. Ben 1967 yılında Yunanistan'da albaylar yönetiminde bulundum. Albaylarla görüşmek mümkün değildi. Çünkü onların demokrasiye dönmek akıllarından bile geçmiyordu. Ama şimdi Türkiye'de generallere bakıyorum, istediğimiz zaman bağlantı kurabiliyoruz. Çünkü onlar demokrasiye dönmeye kararlılar. Ankara'nın bu dağdağlı günleri Konya'da patladı. 15 Ocak 1981 tarihinde Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in Konya konuşması siyasal partiler ve liderler açısından tarihsel bir dönüm noktası olarak anılacaktır herhalde. MGK'da oluşan duygu ve düşüncelerin parti liderleri için belirlemeye başlayan görüşlerin keskin bir dille sözlere dökülmesi Evren Paşa'nın Konya konuşmasına yansıdı.